Gündem dışı.
Bunu bulamadım ben sizin geçmişinizde ama en çok kullandığınız sözler içerisinde var mı?
Ben
evet, sizin söylediğiniz sözler ama özgeçmişte bulamadım sizin araştırdığım geçmişte. Ben Cevizli Bağ'da çalışırken de çok kullandığınız bir cümleymiş.
Evet, çok.
Onu bulamadık.
Bulma zaten, daha iyi değil. Herkes belli bir yere gelinceye kadar yani feragat ediyor.
Ne yaptıysanız iyi yaptınız.
Cevizli Bağ'da çalıştım zamanında. E5'de de pilavcım vardı. Ben de oldu pilav satardım.
Allah şeyini versin.
Kuyruk olurdu böyle, biliyor musun?
İkinci bir laf. İkinci bir laf. Ben çok daha derinleştim. Bir can bu kadar girebiliyorum. Gündem dışı. Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow, no, no. Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Wow, no, no. Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo. Programın ikinci yarısında diğer konuğumuzla sohbete başlayacağız. Sevgili dinleyenler, Aydın Selcan'la vedalaştık. Ve doçent doktor Tezcan Durna programın ikinci yarısındaki stüdyo konuğum. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ankara'dan geldiniz. Tezcan Durna Ankara'da tabii yaşıyor. Orada bir akademisyendi ve bütün şimdi faaliyetlerini orada sürdürüyor.
Tabii, aynen. Evet.
Yüksek lisans ve doktoranızı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü gazetecilik ana bilim dalında yaptıktan sonra yine Ankara Üniversitesi'nde Türkiye'nin göz bebeği İletişim Fakültesi Ankara İletişim'de gazetecilik bölümünde başladınız. 2002 yılı sizin araştırma görevlisi olarak başladığınız tarih.
Evet.
2017 Ocak ayına kadar da Ankara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde akademisyen olarak görev aldınız. Sonra isminiz KYK listesinde yer aldı ve bu nedenle akademiden uzaklaştınız. Şu an Haberi Okumak, Haber Sosyolojisi, Medya ve Etik, Etik Modernite ve İletişim, Şiddet, Siyaset ve Medya, Akademik Araştırma, Yazma ve Susma gibi lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdiğinizi görüyoruz. 2011 ve 2012 yıllarında da TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursuyla Amsterdam'da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde çalışmalarınızı sürdürdünüz. Medyada temsil, basın tarihi, etik, medya sosyolojisi, yeni medya etnografisi gibi konularda da ulusal ve uluslararası akademik mecralarda yayınlanmış çok sayıda eseriniz mevcut. Halen de Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyorsunuz. Bir kısaltması var, UGVA.
UMAK.
Tabii düzeltelim, UMAK. Evet, evet. Pekala. Nasıl gidiyor çalışmalarınız?
Vallahi UMAK'ta yeni kitap hazırlıklarımız devam ediyor hızla ama aynı zamanda esas olarak Uğur Mumcu'nun hayattayken yazdıkları kitaplar var, bütün yapıtlar. Ve aynı zamanda da ölümünden sonra derlenmiş olan bütün yazılar, bütün yazılarından oluşan, köşe yazılarından oluşan kitaplarımız var. Onların hazırlıklarını tamamladık ama...
Bu kitaplar çok değerli tabii. Çünkü internet belli bir tarihten sonra hayatımıza girdiği için birçok yazarın eski yazılarına ulaşabiliyoruz. Ama asıl ulaşmamız gereken yani Uğur Mumcu gibi Türkiye'nin çok önemli bir değerinin yazılarına değil mi? Ulaşmamız mümkün değil. Yani Milliyet.com.tr yazarlardan eski yazarlara ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla bu tarz
Bu çalışmanın kendisi kronolojik olarak yapılmış, düzenlenmiş çalışmalar bunlar. Ve hakikaten tarih ve gazeteciler özellikle de iyi bir araştırmacı gazeteci tarihe not düşer aslında. Ve düşünmüş notları okuyorsunuz aslında. Bir anlamda tarih okuyorsunuz. 89'ları okuyoruz mesela. Şu son dönemlerde 89 yıllarında yaptığı araştırmaları, yazıları okuyorum. Neredeyse hemen hemen aynı şeyleri yaşadığımızı fark ediyorum mesela. Hani geriye dönüp okuduğunuz zaman insan...
Hiçbir şey değişmemiş.
Yani hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyor. Yani o dönemde de yerel seçimlerle hükümet biraz güç kaybetmeye başlamış. Aynı tartışmalar, aynı hikayeler falan döndüğünü görüyoruz. Ama işte vakfın Türkiye'de STK'cılık yapmak, işte sivil toplum kuruluşu işi yürütmek bir hayli zor. Ve aynı zamanda da bir yayın evi var. Zaten o yayın evinden, UMAK'tan basıldı her iki kitabımızda. Hem Aşkın Halleri hem de İletişim Hakkı ve Yeni Medya. Bunların ben hem dizi editörlüğünü hem de yayın yönetmenliğini yaptım bu kitapların. Hem de aynı zamanda editörlüklerini yaptım.
Evet, diyorsunuz ki İletişim Hakkı ve Yeni Medya isimli kitapta.
Evet.
Ki bu kitabın alt başlığı Tehditler ve Olanaklar diyor. Tabii bir yayıncı olarak ben de şaşkınım medyada nasıl tehditler olabilir diye. Değil mi? Tabii çok ironi yapıyorum da. Burada da makale yazan şeyler var, akademisyenler var.
Tabii.
Yabancı olduğunu görüyorum. Bunların çevirileri yer verilmiş. Bir taraftan neredeyse bütün toplumlarda popülizmle beraber otoriterleşme artarken diğer taraftan yeni iletişim ve bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla bilgi alışverişi ve akışındaki sınırlar alabildiğine aşılmaktadır denilmiş. Yani tehditler ve olanaklarda ilk başta bizim karşımıza çıkan
İlk cümleden anlayabiliyorsunuz aslında.
İlk cümleden olanakları neler olduğunu anlıyoruz. Tehditler de zaten kendisini gösteriyor.
Aynen öyle. Yani özellikle son Amerikan seçimlerindeki o Cambridge Analytica'nın yaptığı o manipülasyon, seçim sürecine yaptığı o manipülasyon ortaya çıktığından beri aslında algoritmaların, yeni iletişim teknolojilerindeki algoritmaların insanların bilinçlerine, zihinlerine nasıl bir manipülasyon yaptığına dair pek çok araştırma ve çalışma var o kitabın içerisinde. Özellikle çeviriler bunların arasında. Ve aynı zamanda da tabii ki bu algoritmaları büyük veri depolayan kuruluşlar, özellikle Google falan gibi kuruluşlar hem ticari kuruluşlara, ticari şirketlere hem de hükümetlere satmak gibi bir tehditle de karşı karşıyayız. Ticari kuruluşlar sizin zihin haritanızı belirleyerek beğenilerinizi yönlendirmek, manipüle etmek için kullanıyor bunu.
Ki nitekim Facebook'un da bunu değil mi kullandığı ve bununla ilgili ceza
aldığını biliyoruz. Evet. Aynen öyle. Cambridge Analytica ile işbirliği içerisinde yapıyorlar bunu. Hükümetler de tabii ki aynı zamanda işte önleyici tedbirler için bunları kullanacaklarını varsayıyorlar. FBI vesaire falan gibi kuruluşlar.
Evet.
Hani bu tür hem olanakları var, sınırsız tabii, şekilde olanağı
bunun
var.
Bunun ne olduğunu söyleyelim de olanaklarını daha somutlaştırmış olalım sevgili dinleyenler. Söz gelimi siz nasıl bir örnek verelim? Hani bunların kaydedilmesi ve sonrasında kullanılmasıyla ilgili. Diyelim ki siz bir erkeksiniz ve daha ziyade kadınların ön planda olduğu sitelerde geziyorsunuz.
Evet.
Bir takım. Bu sistem sizi kaydediyor, ilgi alanlarınızı kaydediyor. Ya da erkeksiniz, erkeklerin ön planda olduğu sitelere bakıyorsunuz. Bunu kaydediyor ve size sunduğu reklamlarda ön plana çıkardığı şey tamamen sizin ilgi alanınız oluyor. Yani diyelim ki Trump'ı ön plana çıkartacaksa Trump'a giydirdiği kostüm ve işte arka planındaki malzemeyle işte başka bir kişiye bunu uyguladığı malzeme çok farklı. Dolayısıyla size onu yöneltmiş oluyor değil
aynen
mi?
Öyle.
Aslında böyle bir şey.
Yani siz internette veyahut da işte bir takım bilgilere erişirken her yaptığınız tıklama...
Bu tehdit
tıklama,
mi olanak mı peki?
Hem tehdit hem olanak.
Evet.
Hem tehdit hem olanak. Hani çünkü siz yani bir şey yaptığınız zaman herhangi bir ayakkabı arıyorsunuz mesela. Ayakkabıyı ararken sizi daha rahatlıkla sizin ilgi alanınıza girebilecek ya da sizin beğeninize karşılık gelebilecek ayakkabıya evet. rahatlıkla ulaşma şansı veriyor. İşte evet. bakıyorsunuz altta evet, çıkıyor falan böyle. Ama bir taraftan da tehdit aslına bakarsınız.
Bütçenizi yani, tehdit ediyor.
Bütçenizi tehdit ediyor. Hiç evet. ihtiyacınız olmadığı halde ihtiyaç haline dönüştürüyor o size çıkan
bir karşınıza. Bir alışveriş canavarı eğer alışveriş... olarak yaratıldıysanız nedeni bu sevgili dinle.
Aynen öyle. Oraya doğru gidebiliyor.
Tabii şimdi plazalarda da zaman zaman olabiliyor. Mesela kargo saatlerinde falan hurra aşağı inip de kargolar evet. alınıp işte alışveriş merkezlerinden
onların neyden
çıkılıyor.
Kaynaklandığını anlayabiliyoruz
evet,
işte.
Aynen iletişim hakkı ve yeni medyayı da okurken bunlar gözümde canlandı bu örnekler. Tabii deniyor ki iletişim hakkı politik bir mücadeledir. Funda Başaran'ın ilk evet. Şeyi var burada. Politik bir mücadele olarak ele alınmış. Aynı fikirde misiniz
tabii
siz de
ki,
bu yazar?
Tabii ki. Aslında şimdiye kadar hep iletişim tarihi özellikle gazetecilik tarihi ifade özgürlüğü hakkının mücadelesi hmm. olarak şekillendi tarihte. Ama son özellikle 30'lu 40'lı belki 50'li yıllardan itibaren ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü filan gibi kavramların ötesine de geçerek bir iletişim yani konuşma sadece ifade özgürlüğü veyahut da basın özgürlüğü dediğimiz şey mass medyada kendini ifade etme özgürlüğüyle sınırlıydı. Hı hı. Ama bu iletişim hakkı dediğimiz şey özellikle de yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemlerle birlikte yeniden gündem olmaya başladı. Ve aslında politik mücadelenin en önemli ayaklarından birisi ve hani kişisel olarak iletişim kurmanın kendisi aslında bizatihi şey hani bir politik mücadelenin kendisi haline dönüşmüş durumda.
Evet. Diyor ki Tezcan Durna, doçent doktor Tezcan Durna, haber denilen şey aslında çok basit bir tanıklık hadisesidir. Tanık olan kişi tanık olduğu olayı mümkün olduğunca yalın ve tarafsız bir biçimde muhatabına aktarmaya çalışır. Bu aktarma işi kitlesel bir araçta yapıldığı zaman bu kamu yararına yönelik bir işleve sahip olur. Zira tanık haberci bu işi meslek edindiği andan itibaren tanıklık tesadüfi değil, taammüden yapılan bir işe dönüşür
aynen
diyerek
öyle.
İşin teorisyeni
o noktadan sonra
bunu...
meslek oluyor. Zaten evet, yani evet. tesadüfün ötesine çıkıp bir rutine dönüştüğü andan itibaren bir mesleğe dönüşüyor. Mesleğe dönüştüğü andan itibaren de onun bir takım mesleki kodları, normları oluşması
ve
gerekiyor.
Ve şu soruyu soruyorsunuz, sıradan bir birey yeni medya ortamında bir tanık olarak konumlanabilir mi?
Tabii ki.
Değil mi? Bu soruyla
aynen
birlikte
öyle. Aynen
açılışı
öyle.
Yapıyorsunuz.
Aynen öyle.
Halk haberciliği.
Ki o hale gelmiş durumda. Yurttaş haberciliği dediğimiz hikaye oraya evet. doğru evrildi.
Baktığımız yani. Zaman televizyon haberciliğinin büyük bir kısmında WhatsApp telefon numaralarını koyuyorlar değil mi? Bize haber gönderin
tabii,
diye.
Tabii haber gönderin
halkı aslında kendi aslında, muhabiri olarak çalıştırıyor.
Aynen.
Evet.
Halkı istihbarat istihbarat vermekle evet. şey var. Eskiden biri vardı
hatta
tabii ki.
Hatta aslında bütün... kendiliğinden kameralı cep telefonu çıktığından bu tarafa ilginç bir şey olunca hemen bütün onlarca telefon kalkıyor. Nerede bir kaza filan olursa. Bu istemsizce yani bu ben akşam bunu televizyon haberlerine göndereyim diye yapılan bir şey değil. İstemsizce yapılan bir şey herhalde değil mi? Bu kodlanmış buna sanki insanlar.
Ya gördüğü şeyi kaydetmek gibi bir şey içerisine girmeye başladı insanlar. Hani bu özellikle de kolay kaydedilebilir hale geldiğinden beri tanık olduğu şey. Önceden ne yapıyordunuz? İşte kaydetmeniz için işte 36 filmle sınırlı bir fotoğraf makinesi taşıyor olmanız gerekiyordu önceden. Evet. Ama şimdi elinizde herkesin elinde hem cep telefonu hem de fotoğraf makinesi. Ve üstelik de neredeyse sınırsız sayıda kare çekebilecek ve video çekebilecek kapasitede bir aletle dolaşıyorsunuz elinizde. Ve her gördüğü anı işte durumu vesaire filan kaydetmek gibi bir şeye dönüştü. Yani insanlar artık kameraların arkasından bakmaya başladılar. Gezdiğiniz yerlerde bile yani bir turistik bir yer, ören yeri vesaire filan geziyorsunuz, tatile çıkıyorsunuz. Her anınızı kaydetmek gibi bir şeye dönüştü. Yani bir şova veyahut da kendini göstermek ve onları yaymakla.
Tabii bir
herkes aslında bir yayıncı haline dönüşmüş
yayıncı haline
durumda.
Bir de şöyle bir handikap oldu. Çıplak gözle görmemiz gereken şeyler. Aynen. Yani her şeyin belgeseli var. Mesela Roma'yı televizyondan izleyebiliriz tabii, pekala. Evet. Oraya gitmemizin amacı ne? O kadar işte vize almak ve oraya uçak bileti ödemek. Çıplak gözümle ben göreyim bunu evet. diye yapılan
tadını
şey.
Çıkarayım. Canlı
çıkarayım.
Canlı göreyim.
Ama şimdi önüme
diyorsun.
Tekrar bir telefon koyup da ondan sonra telefonun ben ekranından buna bakıyorsam aslında bu amacı da pek de yerine evet. getirememiş gibi evet. oluyorum.
Orası öyle ama bir taraftan da şöyle bir şey yani o her anı karelemeye veyahut da görüntülemeye çalışan herkes bir taraftan tesadüfi olarak bir olağanüstü bir olayla karşılaştığı andan itibaren haberci olma potansiyelini de taşımaya başladı. Evet. Ama gerçekten haberci mi o? Herkes o tabii, nedenle haberci mi? Evet. O değil tabii ki yani. Evet. O işi gerçekten hakkıyla veyahut da hani o işin peşine düşerek, yani herhangi bir tesadüf sonucu bir şeye erişmiş olmak haberci olmayı veyahut da gazeteci olmayı beraberinde getirir mi aslında? Bakarsın.
Bu da bugünün tartışma...
En önemli tartışmalardan birisi,
evet,
bu.
Evet, bugünün bile çok güncel tartışması, kim habercidir kim değildir. Tabii. Mesela sizin ders verdiğiniz Ankara Üniversitesi gibi havalı bir iletişim fakültesinin gazetecilik bölümünden mezun olmasına, tabii ki olursa bunun eğitimini almış olur da fevkalade olur, ama olan kişiye mi haberci diyoruz? Kime diyoruz haberci? Yani bunu tanımlayacak olursak.
Tabii yani oradan mezun olmanın kendisi bile yetmiyor aslında bakarsınız. Habercilik dediğiniz şey aslında bakarsınız kafasında bir sorun olması gerekiyor. Akademisyenlikle habercilik arasında aslında çok büyük bir fark yok bu anlamda düşündüğümüz zaman. Evet. Akademisyen de bilgi denen şeyin ya da gerçeklik denen şeyin peşinden koşar. Hani herhangi bir kafasında sorun varsa, herhangi bir olayla ilgili, dünya ile ilgili bir sorunu varsa onun peşinden koşar ve onun gerçekten öyle mi olup olmadığının sorgulamasını yapar. Evet. Haberci de aslında hani akademisyen biraz daha derinlemesine analiz eder. Haberci biraz daha o işin daha yüzeysel diyebileceğimiz, daha insanları ilgi çekici hale getirebilecek şekilde sorgularlar, ama gerçeğin nerede olduğunun peşinde koşar.
Sosyal medya mecraları son zamanlarda ortaya çıkan toplumsal hareketler içinde örgütlenme, haberleşme, toplanma gibi etkinliklere olanaklar sağlamasıyla öne çıkıyor diyor sevgili dinleyenler Tezcan Durna. Ve Occupy Wall Street eylemlerinde, Arap Baharı kalkışmalarında, Gezi direnişi olaylarında, Twitter, Facebook gibi kitlesel sosyal medya mecralarının etkisi çokça tartışıldı diye de ön sözdeki ifadelerini sürdürüyor. Hı hı. Ve yine Facebook hesabınızda bir parti etkinliği daveti oluşturdunuz ve arkadaş listenizdeki kişilere etkinlik daveti gönderdiniz. Ancak bir aksilik oldu ya da diyelim listenizdeki belki de hiç yüz yüze karşılaşmadığınız bir kişi bu etkinlik davetini dünyadaki tüm Facebook kullanıcılarını açık hale getirdi. Siz partiye en fazla listenizin dörtte biri, diyelim ki 500 kişiden 125 kişinin geleceğini düşünürken bir baktınız ki evinizin önünde metrelerce kuyruk oluşmuş. Böylesi bir distopik durumda 2012 yılında Hollandalı 16 yaşında bir kız karşı karşıya kalıyor. Bu distopya hayalken gerçek oluyor diye sürdürüyorsunuz. Evet. Bunu nereye bağlayacağız?
Bu esas itibariyle bu şeyin yani bu böyle bir girizgahın nedeni bu kitabın içerisinde yer alan çeviri olarak yer alan yazılardan birisine giriş. Yani yazar buna gibi böyle giriş yapıyor. Gerçekten de yaşanmış bir hikaye bu. Aslında hani bildiğimiz anlamdaki konvansiyonel medyadaki olan bitenle ilgili tartışılan, işte sunulan haber değerleriyle ilgili ya da haber yapılan konularla ilgili olarak bir yapılaşmış bir şey değeri var. Yani bir normlar oluşmuş durumda ya da ahlak ya da etik dediğimiz şey oluşmuş durumda. Bu yazar burada... sosyal medyada veyahut da internette paylaştığımız ya da paylaşılan şeylere nasıl etik olarak yaklaşmak gerektiğine dair bir tartışmayı başlatabilmek için böyle bir olaydan yola çıkarak anlatıyor hikayeyi. Evet. Hani aslında hani biz bir şeyi paylaştığımız zaman yani internette paylaştığımız zaman hani konvansiyonel medyada olduğu gibi sınırlı sayıda insan ulaşamıyor ona, ya da işte birisi ulaştı, en fazla konvansiyonel medyada ne olur, birisi başka birisine gazeteyi verdiği zaman oradaki paylaşılan şeyden haberdar olabilir, ama sosyal medyada bu sınırsız bir şekilde kişiye ulaşma şansı mümkün. Evet. Ve anlattığımız, paylaştığımız şeylerin böyle bir durumda etik olarak nasıl bir savunma içerisine gireceğiz, yani böyle bir şey paylaşımı biz de yeniden paylaşmamız gerektiği ya da paylaşmak gibi bir eğilim içerisine girdiğimiz zaman nasıl bir etik temelimiz olacak gibi bir tartışmayı başlatmak istiyor. Bu da aslında son zamanlarda çok az yapılan tartışmalardan birisi, çok az tartışılan konulardan birisi ve yeni yeni bence çok da yaygın bir şekilde tartışılacak konulardan birisi. Onun için o hikaye, oradaki olay o yüzden anlatılan bir olay.
Evet. Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nın eserlerinden biriydi. İletişim Hakkı ve Yeni Medya derleyenlerden biri Tezcan Durna. Genel yayın yönetmeni sevgili dinleyenler bu organın. Ve şimdi bir başka yayın Aşkın Halleri elimde. Aşk üzerine disiplinler arası bir inceleme yapmışsınız. Elif Şafak'tan sonra aşkı bu kadar... güzel anlatan çıkmış mıydı acaba? Bu kadar akademik anlatan diye düzeltmiş olayım sevgili dinleyenler. Tabii ki aynı kulvarda yer alan iki eser değil. Yani kurgu, yanlış anlaşılmasın. Anlatıyor. Biri kurgu, biri başka. Daha akademik bir eser. Evet. Nereden aklınıza geldi? Yani aşk üzerine böyle disiplinler arası bir yayın hazırlamak. Ve hangi disiplinler arası makaleleri okuyacak okuyucular?
Ya bu kitabı, aslında bu kitabın tarihi çok eski. Hani 2013 ya da 2014'te planladığım bu kitap da bu. Bu kitabı ilk yola çıkarken...
Ama Nisan 2019 birinci baskı. Yani birinci basım baskı. Tarihi
hayır, şeyi,
yeni.
Yani proje eskiye dayanıyor. Proje eskiye dayanıyor. Yani evet. Çok uzun erimli bir çalışmanın ya da işte başından başka bir sürü haller de geçtiği için bu kadar gecikti. Aslında hazır iken bu kadar gecikti. Ya şimdi aşk ve kadın... dediğimiz iki şey, hani birisi kavram, birisi bir özne. Evet. İkisi de aslında hem sosyal bilimlerin hem de medya kanallarının, medya organlarının en önemli klişe üretme depolarından ikisi aslında. Hani evet. Aşk ve kadın. Hani bu mevzu aşk ve kadın dediğimiz zaman dizilerde görüyoruz bunu, romanlarda görüyoruz, sizin de dediğiniz gibi Elif Şafak'ın yazdığından görüyoruz. Pek çok şeyde görüyoruz. Bir internetten bir arama motoruna aşk ve kadın diye girdiğiniz zaman onlarca klişeyle karşılaşıyorsunuz. Ama bu klişeler o kadar masum klişeler değil. Bir taraftan o çok anlatı üretilmesine yol açmakla birlikte, diğer taraftan da çok fazla, yani üretilen bu klişeler aynı zamanda da ciddi iktidar, mikro iktidar üreten ve tahakküm üreten unsurlar bunlar. Hani bu iki kavram, hatta özellikle de aşk kavramını biz disiplinler arası, farklı disiplinlerde nasıl ele alabiliriz? Yani temsillerini farklı medya kanallarında ya da farklı medya anlatılarındaki temsillerine nasıl yaklaşabiliriz? Evet. Eleştirel olarak nasıl yaklaşabiliriz? Aşk denildiği zaman insanın aklına direkt ya entrika geliyor ya da masum bir duygu geliyor aslında bakarsanız. Hani hem entrika var, her ikisini de içinde barındırabilen bir kavram. Ama her ikisinde iki kavramda, hem entrikayı hem de masumiyeti içinde barındırmasından dolayı aynı zamanda da ciddi tahakküm üreten, ciddi şekilde kriminalleşebilen, kriminal eylemler üretebilen,
mesela,
tabii ki
disiplinler arası
aynen
derken,
öyle üretebilen bir kavram. Buna böyle nasıl yaklaşabiliriz, farklı disiplinlerden nasıl yaklaşabiliriz diye düşündük. O yüzden de ilk bölümü özellikle işte felsefe ve aşk, işte ekonomi, aşkın ekonomisi, antropolojik perspektiften aşk, ondan sonra medyada aşk, medyanın medyadaki
siz
magazin
yazdınız.
Benim yazdığım magazin medyası üzerine mesela. Bu konularda ya bu farklı disiplinlerde. Bir de psikolojide, psikiyatride aşk özellikle.
Neydi başlığı? Onun şey mi? Aşkta sevgiliyi aşmak ya da
hayır,
yaşam.
Felsefede aşk. O diğeri çocukluktan erişkinliğe, patolojik aşktan sağlıklı olgun aşka giden psikolojik süreçler. Bu da daha çok psikolojik, psikiyatrik terimlerle aşkın, olgun aşka doğru nasıl gidilebileceğine dair. Kitabın genel kontekstinden farklı bir yazı aslına bakarsanız bu. Uluslararası aşk da gene antropolojik bir perspektiften bir aşk anlatısıydı. Bu saha çalışmasından oluşan.
Aşkın ekonomisi de ilginç.
Aşkın ekonomisi ya,
evet.
Benim yazdığımda işte magazin medyasında aşk. Bunlar daha çok disiplinler arasına işaret eden konular ama ikinci bölümü esas kitabın aşkın popüler halleri üzerine yazılmış. İşte medyadaki aşk temsillerini ne eleştirel nasıl bakabiliriz? Mesela işte birinci yazı, ikinci bölümün birinci yazısı tam da biraz önce söylediğim şey, o kriminal halini anlatan, işte ikinci, üçüncü sayfa haberlerinde aşk. Yani nasıl cinayete dönüşüyor, nasıl şiddete dönüşüyor? Şiddetle o masum dediğimiz şey, aşk kavramı nasıl bir araya gelebiliyor? ve nasıl o şiddeti meşrulaştırma aracına dönüşebiliyor onu inceleyelim.
Aşkın istedim. Tekinsizliği üzerine.
Tabii,
değil
aynen
mi? O yazı. Üçüncü sayfa haberlerinde aşk ve şiddet. Nevin Yıldız kaleme evet. almış. Tabii kim oldu Nevin Yıldız'ın da hemen şeye bakalım.
Hacettepe ilgili... Üniversitesi. İletişim Fakültesi'nde öğretim
İletişim Fakültesi, meslektaşınız.
Tabii, meslektaşınız.
O da. Diyor ki Tezcan Durna ve Nehir Durna sevgili dinleyenler, aşk çok sayıda ve çeşitli söylemsel bağlamlarda kurulan bir şey olarak daima hem söylemi kışkırtıyor hem de sürekli çoğalan bu söylemlerde dağılıp gidiyor. Bu nedenle tüm bu farklı söylemsel bağlamlardan geçerek onun hakikatine varmaya çalışınca elimizden sürekli kaçan da bir şey aşk. Hakkında ne kadar çok konuşulursa, simgesel olarak ne kadar fazla sarılıp sarmalanırsa o kadar çok belirsizleşiyor diye arka kapaktan okudum, yazmışlardı. Şimdi ikinci bölüme geçeriz belki ama Tezcan Durna'nın bölümüne bakacak olursak, yani magazin medyasının cazibe nesneleri olarak aşk ve kadın başlığına baktığımız zaman da modern zamanların hız toplumunda aşk üzerine ne yazsanız klişeye teslim olursunuz en nihayetinde. Tam da bu aşk konusunda klişeye teslim olma hali aşkı tükenmek bilmez bir anlatı deposuna dönüştürür. Zira klişe hızla üretilir, kolay satılır. Aşk neden gelir, nereden gelir, dinamiği nedir? İnsan evladını aşka dönüştüren şey ya da aşka düşüren şey nedir? Sorgulamalarını yapıyor. Nasıl seçtiniz konuyu?
Ya ben zaten magazin ve aşk, magazin ve kadın mevzusunu zaten derslerde verdiğim haberi okumak ve haber sosyolojisi gibi medyada temsiller üzerine farklı dersler veriyordum. Medya ve etik derslerinde. Bu konuları zaten hem öğrencilerim hem de hem öğrencilerime araştırtıyordum. Yani aşk özellikle kadın ve aşk bir arada nasıl düşünülüyor. Buna daha dört başı mamur bakmak gerektiğini düşündüm. Uzun yıllardan beri bu konuları zaten derslerde anlattığım konulardı bunlar. Daha derli toplu bakmak gerektiğini düşünüyordum. Ama beni burada esas hani bu konuyu tartışmaya yönelten önemli şeylerden birisi, hani son yıllarda özellikle hani popüler anlatılar ya da popüler kültür nesneleri özellikle özel televizyonlara geçildiğinden beri, Türkiye'de özel televizyonlara geçildiğinden beri ticari medyanın şöyle bir klişesi var. İşte neden bu işte televole tarzı programlar, işte popüler programlar filan şey yapıyor. Hatta iş dişe dokunmayan, pek de bir şey söylemeyen aslında programları yapıyorsunuz. İşte halk bunu anlatmak ne kadar, bunu vermek ne kadar etik gibi bir sorgulama var. Ve her defasında bu programları yapan yapımcılar, kanallar falan söylediği şey şu oluyordu. Ya oluyor, hala da öyle aslında. Halk bunu istiyor.
Evet.
Biz de onu veriyoruz kardeşim.
Zaten bu sizin yazınızdaki ilk bölümde askerden örnek veriyorsunuz. Tabii. Askerdeki insanların, kışladakilerin en çok okuduğu gazetenin Posta gazetesi olduğunu yazmış.
Orada Haydar aslında, Dümen'in şeyini okuyorlar.
Evet, aslında Türkiye'de, aslında ülkemizde kocaman bir asker kışlası gibi.
Aynen öyle, aynen öyle.
Yani şimdi Posta gazetesinin de, gerçi ben de şimdi Hürriyet'e yazıyorum da şey yapmayayım.
Evet. Zülfiyare dokunmamak lazım.
Neler neler söylüyor. Evet, işte o kısma bakalım sevgili dinleyenler. Askerde en çok okunan gazetelerden birisi Posta gazetesiydi. Bu o gazetenin en güvenilir haber kaynağı olduğundan dolayı değildi. Posta gazetesinde Haydar Dümen okurların aşk ve cinsellikle ilgili sorularına yanıtlar verir. Bu yanıtlar öyle yanıtlardır ki aşka ve cinselliğe dair okurun fantezi dünyasının sınırlarını zorlayan parodi kıvamındaki yanıtlardır. Evet. Çoğunluğunu da Haydar Bey'in kendi kendisine
yazdığını tahmin ediyoruz yani. büyük ihtimalle.
Evet, bu yanıtları okuyan askerler bir yandan bastırılmış libidolarının sınırlarını keşfetmeye çalışır. Diğer yandan da Dümen'in verdiği okuruyla diyalog içindeki esprili yanıtları bir gülmece gibi değerlendirirdi diye ilk kısımdaki değerlendirmesini Tezcan Durna yapıyor. Ancak buraya ilişkin var mı söyleyeceğiniz bir şey?
Yani ben deminki başladığım şeyi lütfen buradan doğru devam ettireyim aslında. Yani neden bu böyle bir yazı? Aslında hani magazin medyasının o savunusu şeye doğru da, hani bildiğimiz anlamdaki özellikle 90'larda yani ciddi haber dediğimiz şeye doğru da evrilmiş durumda. Hani orada da bir magazinleşme, haberlerde de bir magazinleşme söz konusu.
Evet.
Hani bu magazinleşmenin nedeni ne? Hani ticari yayıncılık bu magazinleşme sürecinde özellikle sadece bildiğimiz anlamdaki magazin, yani insanın magazin dediğimiz şey aslında insanın sıradan bir merakı. Hmm. Dedikoduyu seviyoruz çünkü yani herkes dedikoduyu sever. İşte komşunun perdesi açıkken işte ne bileyim orada neler olup bittiğini herkes bir şekilde merak eder.
Değil hani. Mi?
Evet. O yüzden aslında doğru, yani basit bir merakın sonucunu doyuruyor aslında magazin dediğimiz şey. Ama yani ciddi haberlere nasıl sirayet etti bu? Hani 90'larda ticari yayıncılıkla birlikte ve bu sirayet etmeden sonraki bu habercilikteki bildiğimiz anlamdaki politik, yani daha hani uluslararası ilişkiler, Türkiye'deki ciddi olaylar, yani ne bileyim yolsuzluktur vesaire filan gibi konuları nasıl şekillendirdi? Oradaki haber değerlerini bu magazinleşme eğilimi, yaygınlaşması nasıl şekillendirdi? Aslında bu tartışma, buradaki yaptığım tartışmada sadece bir basit bir kadın ve magazin medyasının kadın ve aşk merakı değil. Bu tür tartışmaları da yapıyorum bu şeyin içerisinde, tartışmanın içerisinde. Biraz aslında hani kültürel iklimin dönüşümüyle birlikte habercilik, haber değerleri, magazin, kadın mevzusu nasıl bunun içerisinde
ele alınıyor.
Onları tartışmaya çalışıyorum.
Nitekim magazin medyasının aşk, kadın, ilişkiler gibi konuları nasıl temaşa nesnesi haline dönüştürdüğünü detaylı şekilde ele almadan önce genel olarak medyanın ve özellikle de haber medyasının magazinle ve magazinleşmeyle ilişkisini bir etraflı bir biçimde inceliyorsunuz.
Evet.
Ki şey de var mesela Milliyet Pazar'dan, Hürriyet Pazar'dan haber
örnekleri de var.
Ve diyorsunuz ki sonra magazin ise sınıf çatışmalarını gizleyen, üst sınıfların kanaat ve durum tanımlarından neşet eden, simgesel şiddetin içselleştirilmesini sağlayan bir işlev görmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Ancak bu işlevin popüler kültür savunucularının talep odaklı savlarıyla ve muhafazakar popülist bir söylemle halkın nazarında meşrulaştırılması gerekir diye de sürdürüyorsunuz sözlerinizi. Evet.
Yani burada aslında popüler kültür dediğimiz şey, Fransız bir sosyolog vardır, yani bilenler bilir, Pierre Bourdieu diye bir sosyolog. O televizyon üzerine diye bir kitabında bu tür olaylardan, magazin ya da işte magazinimsi dediğimiz olaylardan, aslında dişe dokunmayan diyebileceğimiz olaylardan omnibus olaylar diye bahseder. Bu omnibus olaylar aslında hiçbir şey söylemeyen, bize hiçbir kanaat ya da işte bir şey iletmeyen ama yer dolduran, zaman dolduran konulardır. Zaman, yani zaman doldurmasının anlamı nedir? Aslında gerçek koden, halkın gündemini, sorunlarını, işte eşitsizliği, gelir eşitsizliğini vesaire filan tartışmasının önüne geçen ve halkı bu şekilde oyalayan olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda aslında sınıf çatışmalarını da gizleyen bir işlevi var bu şey dediğimiz. Magazin ve dedikodu dediğimiz hikayenin böyle bir boyutu da var ve bu boyutu şeye doğru evrilmeye başladığını görüyoruz. Hani bu magazin merakının ciddi haberlere de doğru evrildiğini görüyoruz. Mesela şeylerde şimdi o kadar çok tartışılamıyor ama 90'lı yıllarda hatırlıyorum ben, halk açlıktan kırılırken, kriz, devalüasyon vesaire filan olurken Tansu Çiller'in döpyesi, işte tayyörü mayyörü filan konuşuluyordu mesela.
Evet.
Hani ciddi haberlere de sirayet etmeye başlıyor ve insanlar orada o açlığın, eşitsizliğin vesaire filan nedenlerini sorgulatacak haberler hani bulmak yerine bu defa işte saçma sapan bu tür daha soft diyebileceğimiz şeylerle oyalanmaya, avutulmaya başlanıyor. Böyle bir işlevi de var aslında bakarsanız.
Yine kadın figürüyle alakalı bir şey ama, değil mi, bu döpiyesinin filan sorgulanması?
Tabii ki ama şey,
yani erkek liderlerin mesela kıyafetleri pek de sorgulanmaz.
Çok da sorgulanmaz
işte.
Yani hani öyle bir sorgulanacak bir şeyi de yoktur çünkü. Hani bir nedeni de yoktur. En fazla takım elbise giymiştir.
Ama mesela 10 bin dolarlık takım elbise alsa da sorgulanmaz.
Sorgulanmaz tabii ki ama işte İlginç. Öbür taraftan başka bir şey, bir lider eşinin şeyi sorgulanır.
Sorgulanır.
Çantasının ne kadar ettiği.
O da sorgulansın yani.
Sorgulanır. Sorgulanmalı zaten.
Şimdi Şeye baktığım zaman aşkı kitapta tabii sadece karşı cinslerin bir muhabbeti olarak ya da çekimi olarak da ele alınmadığını görüyoruz. Günümüz dünyasında aşkın saf haliyle anlatılabildiği, tam olarak öyle yaşanmasa da en azından öyle temsil edilebildiği ve hatta politik olarak sahiplenildiği nadir söylemsel bağlamlardan birinin LGBT ilişkileri olduğunu da görüyoruz. Nitekim hem normale meydan okuyan hem de normalden çok da farklı olmayan ve mutlu sonla biten bu aşk anlatısını sunarken şöyle yazılmış: tüm yalnızlığıyla farklı sorunlar hayatını sarsa da farklı kanallar açarak kendi hayatını kurduğunu ve aşkla bunu güzelleştirdiğini söylüyordu diye sürüyor.
Evet. Hani çalışmanın aslında, çalışmayı biz ilk başta planlarken hani aşk dediğimiz şeyi aslında biz genelde...
Bir sempozyum olarak sunuldu mu peki bu çalışmalar? Yani hani onların tam metni değil, değil mi?
Değil, evet. Değil. Ha, şeyden önce hazırlanmış çalışmalardan bir sempozyumda bir oturum yaptık.
Ha, anladım.
Ne bileyim, 5 tane yazıdan.
Bir, tam metin değildi. Ha, anladım, 5 yazı. Yani bütün yazılardan bütün oluşan bir şey değil. Tabii 3 günlük bir sempozyum.
Tabii tabii değil. Lazım. Yani bir Sosyal Bilimler Kongresi'nde 2017'deki Sosyal Bilimler Kongresi'nde Ankara'daki bir sunuş yaptık ama hazırlanmıştı zaten.
Anladım.
Bir anlamda kitabın basılmadan önceki lansmanı gibi bir oturumdu. Anladım. O. Ama onun dışında tamamen orijinal şeyler, yani çalışmalar bunlar. Ama bu sizin okuduğunuz metin, tanıtımını okuduğunuz metin LGBTİ ile ilgili aşk demek nokta nokta olan yazı. Hakikaten Hacettepe Üniversitesi'nde bir dijital hikaye anlatımı atölyesinde yapılmış bir çalışmanın ürünü. 3 ya da 4 kişi bir LGBTİ birey aşk demek deyip hikayelerini anlatıyorlar.
Evet.
Ne yaşadılarsa. Hani ve yaşadıkları şeyin gerçekten nasıl aşka tekabül ettiğini. Aslında bakarsanız bu kitap, hani ben şakayla karışık şey diyorum okuyanlara ya da etrafımdaki arkadaşlara. Aşk üzerine aşkın kitabını yazmışsınız filan diyorlar filan ama aşktan soğutmak üzere yazdık aslında bakarsınız filan, değil mi? Hakikaten aşkı eleştirel olarak okuyan bir, okumayı düşünen, niyet eden bir kitap. Ama buradaki yazılardan birincisi Ulus Aşırı Aşk, Anıl Alrebholz'un yazısı. Bir de diğeri aşk demek üzerine olan iki yazı daha böyle aşkı daha ütopik bir perspektiften ve aşka dair umut var. Çalışmalar arasında yer alabilir. Aslında bu çalışmayı ilk düşünürken daha çok heteronormatif perspektifle aşkı ele aldığımızı. Erkekle kadın arasında aşk olur. Üzerinden bir değerlendirmeyle yola çıktığımızı düşündük. Sonradan bu kitaba dahil ettik bu çalışmayı ve bu kitabın o perspektif, o heteronormatif paradigmayı kıran yazılardan birisiydi. O anlamda iyi bir çalışma, denk düşen bir çalışma oldu. Bu tarz çalışmalar daha yaygınlaşması gerekiyor aslına bakarsanız. Hala biz aşkı şey diye düşünüyoruz. Yani sadece iki karşı cins arasında olan bir duygulanım olduğunu düşünüyoruz. Aslına bakarsanız en saf hali hem cinsler arasında olan şey aslında.
Aa, bu çok ilginç bir ifade. Ben en saf hali.
En saf hali. Çünkü aşk dediğimiz şey büyük ölçüde hani Schopenhauer'a göre veyahut da başka pek çok daha biyolojik perspektiften bakanlara göre neslin üremesini sürdürmenin araçlarından birisi olarak değerlendiriyor mesela. O tam da o nedenle Schopenhauer çiftler en sağlıklı genlerin kimde olduğunu hissederek tercihte bulunur der. Ama burada hemcinsler arasındaki aşkta böyle bir beklenti yok. Böyle bir neslin devam ettirmek, çünkü üreme kapasitesi söz konusu değil bu çiftlerin.
Evet.
Hani sadece saf bir aşktan bahsediyoruz.
Çocuk sahibi olmak farklı bir şey zaten.
Farklı bir şey.
Evlat edinmek.
Tabii ki evlat
üreme
edinmek
değil.
Doğru. Üreme değil oradaki. Doğru. Saf bir aşk, yani saf bir sevgiden bahsediyoruz. O yüzden aslına bakarsanız en umut var yazılardan ve paradigmayı kıran çalışmalardan birisi olduğunu söyleyebilirim.
Evet, yani Schopenhauer'dan bağımsız olarak siz de bu düşüncedesiniz. Yani aşkın en saf halinin aynı cinsten hani olan kişiler arasında bir şey, olacağını
düşünüyorsunuz. Arada bir şey yok. Yani hem cinsler arasındaki aşkta ya da bağlanımda bir pragma yok aslına bakarsanız. Anlatmaya çalıştığım şey biraz o. Evet. Hani bir şey, ne derler, uzun vadede bir üremeye odaklı bir yakınlaşma söz konusu değil. Biraz bu nedenle böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum.
Sizin kendi kısmınıza baktığımız zaman yazınıza toplumsal cinsiyet rejiminin üretim bandı diyorsunuz. Medya kadını ne yapar diye de sorgulamışsınız. Ne yapar
ya üretim aslında, bandında? Aslında bildiğimiz anlamda toplumsal cinsiyet dediğimiz şey adı üstünde toplumsal olarak cinsiyetlendirmiş kişilerden bahsediyoruz. Hepimiz aslında ilk doğduğumuzda cinsiyet, yani tamam herkesin birer cinsel organı vesaire falan var ama işte kadınlara ait organ, erkeklere ait organ ama toplumsalla ait, yani cinsiyetin gerektirdiği davranış kalıplarını biz doğduğumuz andan itibaren öğrenmiyoruz ya da bununla doğmuyoruz.
Evet.
Bu şeyleri ne derler, bu rolleri ya da bu kalıpları, bu davranış kalıplarını biz sonradan öğreniyoruz. Biraz da medyada bu sonradan öğrenilen bu davranış kalıplarını, toplumsal cinsiyet davranış kalıplarını medya biraz bize öğretiyor. Kadının mesela mutfakta elektronik ev eşyalarıyla, işte ütüyle, fırınla, bilmem neyle bir arada gösteren reklamlar kadının mutfağa ait bir varlık olduğunu öğretiyor kadına. Ya da bunu pekiştiriyor zaten çocukluktan itibaren, ailenin içinden beri. İşte kız eteğini kapatır, işte daha utangaçtır vesaire falan diye büyütülüyor kız çocuklar. Ama medya bunu daha da pekiştiriyor. Aslında bir anlamda buna dair, toplumsal cinsiyete dair davranış kalıplarını, cinsiyet kalıplarını medya bizler, yani izleyenler üzerinde pekiştiren bir unsur olarak işlev görüyor. Tam da bu nedenle aslında toplumsal cinsiyet kalıplarının bir üretim bandı olarak işlev görüyor aynı zamanda. Ve aşk da buna bir anlamda aracılık ediyor. Hani aşk içerisinde iki cins arasındaki, iki farklı cins arasındaki aşk ilişkisinin nasıl yaşanması gerektiğine dair anlatılar da bize bunu sunuyor. İşte kadın atıyorum en basitinden, kadın sevgilisi tarafından terk edildiği zaman ilk yaptığı şey işte saçlarını kesmektir, depresyona girmektir, bilmem ne.
Rengini
değiştirmektir. Erkek ne yapar? İşte gider bekar erkek arkadaşlarıyla alemlere akar vesaire filan. Dizlerde bunu gördüğümüz zaman aşka dair, aşkı kadın ve erkeğin nasıl yaşadığına dair de bir takım kalıplar var. Ve bu kalıpları da aslında medya bize bir anlamda sunuyor. Ve toplumsal kalıpların içerisinden devralarak bunları sunuyor. Evet. Bu anlamda aslında medya dediğimiz şey toplumsal cinsiyete dair ve aşka dair de klişeleri bize yeniden üreten ve bizler üzerinde bunu... ne derler, bunları benimsememize, belki doğrudan yani izlediğimiz andan itibaren biz şey yapmıyoruz tabii ki, yani doğrudan bizi etkilemiyor. Medyada böyle gördüm, ben de hemen bunu yaşayayım gibi bir şey yok ama aslında etkileşim içerisinde, zaten ataerkil bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve kadın ve erkeğe dair bir takım kalıplar var. Kadının ne olması gerektiğine ve erkeğin ne olması gerektiğine dair bir takım kalıplar var. Ve bu kalıpları aslında medya yeniden üretiyor. Ve her yeniden ürettiğinde bu kalıplar pekişmeye eğilimli hale dönüşüyor. Ve bunun böylece bir bu işlevi de yerine getirme eğiliminde medya.
Evet, Tezcan Durna'nın dikkatini dağıtmak için bu konuşma süresince elimden gelen her şeyi yaptım sevgili dinleyenler. Önce iki hafta boyunca gelen kitap kargosunu açtım. Onları oradan aldım, oraya koydum ama tabii çok profesyonel olduğu için hiç dikkati dağılmadı.
Israrla dikkatimi toplu tutmaya çalıştım.
Ya, kusura bakmayın tekrar. Bu arada tabii bu bölümde birçok şeyi de sorgulamışsınız. Aşkla ataerkilin, aşkla şiddetin, aşkla tecavüzün bir ilişkisi olabilir mi sorgulaması da var. Yani hani bu bir roman ya da bir kurgu kitap olmadığı için bilimsel birçok karşılaştırmanın da bu bağlamda yapıldığını görüyoruz. Önemli bir katkı sağlayacak bu kitabın yayınlanması, yayınlandıktan sonra tabii kitlelere ulaşması diye düşünüyorum. Nitekim medyanın aşkı karşılıksız mı? Üçüncü alt başlıkta evliliğin denetimini yapan her toplumdaki temel dinamikler üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Örneğin mağribi toplumlarda kuzen evliliklerinin yaygın olmasının da temelinde bu denetleme arzusu yatar diye sürdürüyorsunuz. Medyanın aşkı karşılıksız mı başlığında?
Evet.
Peki neye evrilecek? Bu medya ve aşk, medyanın birbirine olan ilişkisi, aşkı sizce neye en azından kısa dönemde, yani bir 10 yıllık süre içerisinde? Çünkü bu makaleyi siz yazdıktan sonra şu sonuca vardığınızı gördük. Medya aşkın her halini satar sonucuna vardığını gördük. Şu anki tespitimiz bu. Gelecek 10 yılda ne olacak sizce? Nasıl bir gelişme olacak?
Vallahi yani zaten bildiğimiz, yani medya medyayla, medyanın aşkla ilişkisi nereye evrilir sorusu aynı zamanda şey sorusunu da beraberinde getiriyor. Yani medya toplumdan bağımsız bir entiti değil, yani bir varlık değil. Toplum nereye evrilecek sorusuyla bir ilişkili bir şey. Hani soru aslına bakarsanız. Hani medya durduk yerde yani insanlara şey yapmıyor aslına bakarsanız. Hani bir aşk anlatısı anlatmıyor. Yani toplumun içerisinde var olan bir takım davranış kalıpları işte ya da toplumsal cinsiyet kalıplarını baz alarak oradan bir var olan klişelerden bir anlatılar demeti sunuyor bize.
Evet.
Yani bu nereye doğru evrilir? Bildiğimiz anlamdaki konvansiyonel medya nereye doğru evrilecekse oraya doğru da bir aşk anlatısının temsili de oraya doğru bir farklılaşma gerçekleştirecektir. Yani konvansiyonel medya bizim hayatımızda kalacak mı kalmayacak mı onu da bilmiyoruz. Yani bildiğimiz anlamdaki diziler devam edecek mi? Hani farklı formatlar mı ortaya çıkacak? Ya da haberler aynı mı kalacak? Onları da göreceğiz ilerleyen zaman içerisinde. Konvansiyonel medyaya dair çok umut var. Yani varlığının devam edeceğine dair çok umut var değilim ben açıkçası. Yani farklı bir yere doğru evrilecek gibi görünüyor. Hani ama bu süre içerisinde toplumda da bir farklılaşma ortaya çıkacak. Yani
tabii birkaç yıl önceye baktığımız zaman televizyonlar çok hayatımızda etkinken, ben televizyon izlemiyorum diyen insanlar bile yani izliyorken ya da ben belgesel izlemiyorum. Şu an gerçekten de televizyondan ciddi bir uzaklaşma var. Netflix gibi yapımlar sayesinde işte diğer yapımlar sayesinde değil mi? Yani,
insanlar artık kendilerine dayatılan değil, seçenekler arasında istediği saati ayarlayabileceğiz, istediği saatte izleyebileceği şeye doğru evrilmeye başladı. Sadece kentli orta sınıf da değil aslında televizyondan uzaklaşmaya başlayan. Evet. Biz geçtiğimiz yıl değil ondan önceki yıl 2017 yazında Antalya'nın bir üç köyünde yaptığımız bir sosyal medya araştırması vardı. Yani aşağı yukarı 20-25 kişiyle derinlemesine görüşme yaptık köyde yaşayan insanlarla. Ve görüştüğümüz insanların aşağı yukarı hani en fazla bir ya da iki tanesi üniversite mezunudur. Geri kalanı ya ilkokul ya da ortaokul mezunu insanlar. Yani öyle çok yüksek eğitimli insanlar da değiller ve köyde yaşayan insanlar. Ve bunlara sorduğumuz zaman sorularımızın arasında şu da vardı. Yani herhangi bir olayı, hayati bir olay hakkında detaylı bilgi almak istediğiniz zaman nereye başvuruyorsunuz? Televizyona mı, sosyal medya mı, internete mi, gazeteye mi, nereye, radyoya mı filan başvuruyorsunuz? İnsanların, orada görüştüğümüz insanların %80'i, 90'ı sosyal medyaya başvurduklarını söylediler. Televizyon neden izlemiyorsunuz diye sorduğumuz zaman.
Acaba neden?
Yani neden?
Ne diyorlarmış bu lafınızı kesmiş olmayı?
Gerçekten de yani. Televizyonlara güvenmiyoruz diyorlar yani.
Evet. Hani, oysa ki ne kadar güvenilmeyi için
hakikaten tabii güvenmiyoruz çünkü sahibinin sesi demiyor. Yani hani o tırnak içinde söylüyorum. Ben asla öyle olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum. Genel kanaat öyle olduğu için. Hani cahil diyebileceğimiz köylü insanı dahi artık yani televizyonun, konvansiyonel medyanın güvenilmez ve doğruları vermeyen bir mecra olduğunun farkında ve şunu da söylüyorlar aynı zamanda. Neden televizyon izlemiyorsun? Aynı zamanda biraz önce söylediğim şeyi söylüyorlar. Çünkü televizyon bize sadece belli şeyleri dayatıyor.
Evet.
Ve bizim orada seçme şansımız olmuyor. Ama ben sosyal medyada ya da internette ben istediğim şeyi istediğim yerden bilgiyi elde etme şansım söz konusu.
Aynen diyor. Öyle. Sevgili dinleyenler, Uğur Mumcu Araştırma Vakfı değil mi? Tam adı araştırmacı.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı.
Araştırmacı Gazetecilik
Saltılmış
Vakfı.
Saltılmış adı da UMAK.
UMAK, aynen. Genel yayın yönetmeni Tezcan Durna, doçent doktor Tezcan Durna stüdyo konuğumuzdu. Akademiye bir süre zorunlu ara verdi ama çalışmalarını sürdürüyor. İletişim hakkı ve yeni medyayı konuştuk ve aşkın hallerini konuştuk Tezcan Durna ile. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun ağırladığınız için.
Ankara'ya uğurlayacağız. Tezcan Durna'yı Ankara'dan geldi bizim için. Bu arada açtığım kitaplardan sadece ikisine değinmiş olayım. Bir tanesi Çınar Yayınları'ndan Ahmet Ercanlar'ın imzalı olarak göndermiş sağ olsun. Ali adlı kitabı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili yazmış. Sıcak, samimi, vefakar, dürüst bir adam. Zenginliğiyle değil. kişiliğiyle çevresindekilere örnek oluyordu diye arka kapaktan yazısı var. İlgilenenler için dördüncü baskı yapmış kitap Ali ile ilgili, adı Ali olan Ahmet Ercanlar'ın kitabı. Bir başkası hazır aşktan bahsetmişken Çiğdem Bayraktar Öz'ün Sonrasız isimli romanından bahsedelim. O da Çınar Yayınları'ndan ulaştı. Çiğdem Bayraktar Öz Sonrasız'da aşkın insanlığa yaşattıklarını bir kadının gözünden anlatırken günümüz insanının modern dertlerine çarenin doğunun kadın kitaplarında doğacağını da fısıldıyor. Hazır Tezcan Durnay'la aşkın hallerini konuşurken aşkın insanlığa yaşattıklarını anlatan Sonrasız kitabına Çiğdem Bayraktar Öz'e de madem göndermiş, yer vermiş olalım istedim. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
Gündem dışını bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Gelecek hafta gündem dışında görüşmek üzere. Bu programın tekrarını tabii hafta içi RSFM ve Sputnik sayfalarındaki podcastlerden dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
Lo que